Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Kıymetli hocam, psikiyatrist profesör doktor Medem Yanık'la bugün sizlerin karşınızda olmaktan yine mutluluk duyuyoruz. Önemli bir konuyu konuşmak üzere bugün buradayız. Kendini tanıma meselesi. Yunus Emre'nin dediği gibi ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yani insanlığın derdi aslında kendini bilmek, kendini tanımak. Maneviyatımızda da öyle, dini anlamda da öyle, psikoloji, psikiyatri açısından da kişinin kendini tanıyabilmesi, farkındalığı her zaman vurgulanan, psikoterapilerde seanslar boyu işlenen meselelerden bir tanesi. Sizin bu meseleye bakışınız nasıl hocam? Dinleyicilerimize de bu anlamda bu program çerçevesinde aktarabileceğimiz neler var? Biraz onları konuşalım istiyorum.
Şimdi kendini tanıma meselesini gerçekten de önemli bir mesele Feyzullah. Her insan böyle bir eğilime sahip aslında. Kendimiz üzerine bir düzeyde düşünüyoruz. Manevi alandaki bütün mesajlar kendini tanımayla ilgili. Psikoloji, psikiyatri geleneği de dediğin gibi kendini tanıma meselesini öneriyor. Bu mesele bir fikir birliği var. Dini alandan da, ilmi alandan da, modern alanda, geleneksel alanda da kendini tanıma üzerinde bir uzlaşma meselesi var. Şimdi bu insanlar kendini niye tanımalı? Bu bugün gerekçeleri nedir? Kendini tanımanın mümkün yolları nasıldır? Hangi kaynaklarla bunu yapabiliriz? Bugün biraz bunları tartışalım. Şimdi bence benim kanaatim kendini tanımak demek şu, kendi üzerine aslında kendinle ilgili sorular sormak. Ne gibi sorular sormak? Ben kimim? Ben nasıl bir insanım? Nasıl bir hayat yaşıyorum? Nasıl bir hayat yaşamalıyım? Bu hayatı yaşamaya kılan, anlamlı kılan şey nedir? Hayatı yaşamaya değer kılan şey nedir? Benim yeryüzündeki varoluşumun nedeni nedir? Ölümlü bir dünyada bu hayatın anlamı nedir? Veya ben hangi özelliklere sahibim? Hangi özelliklerim güçlü, hangi özelliklerim zayıf? Erdemler açısından nasılım? Yetenekler açısından nasılım? Zeka açısından nasılım? Nelerimi güçlendirebilirim gibi böyle kendini hem hayatın anlamı üzerinden hem kendini kişilik özelliklerini bilme üzerinden, tanıma üzerinden bir takım sorular, kendini anlama sorusu.
Şöyle bir o zaman soruları şöyle hızlıca bir tekrar edelim. Yani en temel soru ben kimim? Nasıl bir insanım? Nasıl bir hayat yaşamalıyım? Beni tanımlayan özellikler nelerdir? Neye inanıyorum? Kişilik, mizaç özelliklerim nasıl? Burası da önemli bir mesele. Eş ilişkilerinde de çok kıymetliydi. Hangi alanda potansiyellerim var gibi sorular.
Evet. Şimdi insanlar bu soruları bir de dedik ki hem insanlar kendileri böyle bir alanda düşünmeye eğilimli hem de dinler, manevi alan hem de bilim alanı insanı bu kendi tanımaya teşvik ediyor. Şimdi insanlar bunu niye yapıyor? Bence üç tane ben bunun üzerine düşünce üç ana gerekçe olduğunu düşündüm. Bu benim sınıflamam. Yani başkaları başka şekilde sınıflayabilir ama bu benim yaptığım sınıflama. Birinci kendini sınıflama, anlama gerekçesi, kendini tanıma gerekçesi, hakikati anlamanın parçası olarak kendini tanıma. İkincisi iyi, mutlu bir yaşam için kendini tanıma. Üçüncü olarak da daha başarılı, daha fonksiyonel biri olabilmek için kendini tanıma. Üç tane gerekçe olabilir. Bir, hakikati anlamaya çalışan, varoluşun anlamını anlamaya çalışmanın açısından kendini tanıma. İki, ya daha mutlu, az acılı, daha mutlu bir hayat yaşamak için kendini tanıma. Üç, hayatta daha başarılı, daha fonksiyonel olabilmek için kendini tanıma gayreti. Şimdi birincisi en kıymetlisi, en temel meselesi. Çünkü bir insanın hani ben neyim, ben kimim, niye yaşıyorum?
Bu hayatın anlamı ne?
Anlamı nedir? Hayatın anlamı olmaksızın, hayatına anlam vermeksizin yaşamak mümkün değil. Ya yani hem hayatın hakikati bunu gerektiriyor ve hakikat arayışının içinde olmamız lazım. insanın kendinin yaratılış amacını, yeryüzünde varoluş amacını bilmemek anlamsızlığa mahkum eder. Bu da hani bir dizi sorun yaratır. Anlamsızlığı içinde kalan kişi acı çeker. Aslında insan teki bir şekilde anlamlı olmak zorunda kalır. Klasik varoluşçuların dediği gibi anlamsızsa bu hayat, anlamsızlığın acısını çekmek gerekir meselesine pek dayanabilen kimse yok. Ruh sağlığı açısından da riskli bir şey bu.
Evet.
O yüzden insanların önünde ya bir takım anlamlar yaratacaklar ya da gerçekten bu hayatın anlamı, bu evrenin yaratılışının anlamı var ise o anlama uygun derinleşecekler orada. Bir Müslüman olarak bizim açımızdan mesele daha net. Yani varoluşumuzun bir amacı var. Yeryüzünde yaratılışımızın bir amacı var. Bu hayatın, bu dünyanın bir imtihanı olarak bir amacı var. Yaratanımız belli, gideceğimiz yer belli. Bence bu mesele, bunu inanmamıza rağmen hala bu mesele üzerinde derinleşme ihtiyacı var. Çünkü bence bu buradaki şey derinden hissetme, tatmin olma, hücrelerine kadar hissedebilme. Çünkü bunu teknik bir bilgi olarak söylemekle hücrelerine kadar hissetme arasında koca bir fark var. Hem kurduğun dinle bağının açısından hem seni motive etmek anlamında. Yani diyelim ki sen Allah'ı çok güçlü hissediyorsan, ölümünden sonraki öbür hayatı çok güçlü hissediyorsan, bunu bilgi olarak bilmek başka,
evet,
ilmel yakın hissetmek başka. Yakın hissettiğinde seni motivasyona götürür.
Evet, bilgi olarak bilmek, entelektüel olarak, zihinsel olarak bilme ile kalpten bilme arasındaki fark biraz. İlmel yakın biliyoruz ama onu böyle aynel yakın, hakkal yakın yaşayabiliyoruz.
O yüzden Müslümanız, biz bu meselede işimiz yok. Meselesi aslında yanlış bir mesele.
Evet.
Varoluş üzerine tefekkür etmek, derinlemesine hissetmek gerekli.
Evet.
Yani Müslüman olsanız bile gerekli. Mesela ben kendim için de biliyorum. Derinden hissetmemle amel etmem arasında çok direkt ilişki var. Teknik düzeyde kaldığım zamanki amele yansıması zayıf oluyor. Ama diyelim ki hayatın gerçekliğini, varoluşunu, ölümü, bu hayatın anlamı nedir sorularındaki daha yakinen hissettiğim, açık hissettiğim halde zaman hissiyatım değişiyor. Eyleme geçiş, hayatımı düzenleme biçimim değişiyor. O yüzden bu hakikati anlamanın parçası olarak kendini tanıma, ben neyim, insan teki olarak yeryüzündeki anlamım nedir, ne yapmam lazım bunun için sorusu bu anlamda kıymetli, evrensel bir mesele. Şimdi ikinci mesele iyi bir hayat nasıl? Şimdi bazı insanlar diyelim ki bir dine inanmadığı halde veya inansa da yaşadıkları hayatı bir nevi sorguluyorlar. Hayata, ya ben nasıl bir hayat yaşıyorum? Kendi üzerine düşünüyor. Bu yaşadığım hayat yaşamaya değer mi? Belli bir zaman aralığındayım. Hayatımın belli bir akışı var. Zaman tik tak tik tak gidiyor. Ben şu anda şunları yapan bir adamım. Toplumun içinde şu yerdeyim, şunlarla uğraşıyorum, şunlara emek veriyorum. Ama bu iyi bir yaşam mı? Bunu mesela bu türden bir derin düşünmeye genellikle şöyle bir hikaye oluyor. Bir kişi hayatında verili hayat üzerine çalışılıyor. Verili hayat ne demek? Ona toplum öğretiyor okuldan itibaren. Çok çalışmalısın, şu sınavları geçmelisin, işte yüksek şu işlerde çalışmalısın, şu pozisyona gelmelisin, şu bunları kadar gelirin olmalı, şunları satın almalısın, şunları yapmalısın. Bir refah veya mücadele ruhuyla bir kişi geliyor bir yere, onun bir günlük hayat akışı oluyor. Bu kişi bir anda bunun üzerine düşünüyor, ben ne yapıyorum?
Evet.
Yaşadığım hayat benim seçtiğim hayat mı?
Bundan memnun muyum?
Hayat böyle mi yaşanmalı? Bu kurduğum hayat bir gerçeklik mi? Bu nereye gidecek? Kişiler bu türden bir sorularla iç dünyalarına yöneliyor. Ben buna daha iyi bir hayat için, bir nevi yaşam şeklini seçme için iç dünyaya bakma, kendini tanıma, bu anlamda kendini gözden geçirme diyorum. Kendini tanımanın üçüncü hali ise bu bir şey gibi aslında, bende ne var sorusu. Birinci şeyde ben neyim hayatın bu yer, varoluştaki yerim ne? İkincisinde ben nasıl bir hayat yaşıyorum? Bu hayat yaşadığım hayat, yaşama değer hayat mı? Hayatı böyle mi yaşamalıyım ben? Üçüncü kendini tanıma sorusu daha farklı bir şey. Aslında o şöyle diyor. Bende ne var? Benim hangi yeteneklerim, hangi potansiyellerim, evet, hangi güçlü taraflarım, hangi zayıf taraflarım var? Ve ben istediğim bir yere gelmek istiyorsam hangi tarafıma yatırım yapmam lazım? Yani bu güçlü, zayıf yetenek taraflar veya diyelim ki kişi şöyle de yapabilir. Diyelim ki bir ilişkideyim ben. Eşim var, çocuklarım var. Mizacına, kişilik özelliklerine bakarak ya bu evlilikte, bu ilişkide benim hangi mizaç özelliklerim sorun oluyor? Ben bu anlamda kendimi nasıl geliştirebilirim? Kişinin kendine yakından kişilik olarak, mizaç olarak, yetenek olarak, zayıf güçlü tarafları olarak, zeka açısından, özellikler açısından bakması, üçüncü bakma şekli.
Evet.
Çoğu insan aslında tabii bunları birbirinden iç içe geçmiş olarak yapıyor. Birini yapan kişi diğerini de yapıyor. Çünkü bunlar birbirlerinden o kadar da kopuk bir şey değil.
Kopuk değil, bağımsız değil.
Olması gereken şey aslında bu üçünü de birlikte yapmış olup bir tutarlı hayat felsefesi yapmak. Yani çünkü yani mesela bir kişi şöyle yapabilir. Düşündü, kendi üzerine, varlık üzerine inandı, Allah'a hissetti. Yeryüzündeki varoluş amacını bir kulluk olduğunu ama aynı zamanda yeryüzünde bir inşa faaliyeti yapması gerektiğini düşündü. Bir fonksiyonu da olması gerektiğini düşündü. Sevap o zaman nasıl bir hayat yaşayacak? Ya işte çalışacak, üretecek, fakiri de gözetecek, ailesiyle arasında denge kuracak, lükse şatafata fazla gitmeden ihtiyaçlarını esas alacak, abartılı tüketim peşine geçmeden iç dünyasıyla dış dünya arasında dengeyi kuracak. Bir de kendine baktı, bende hangi özellikler var, ben şu özelliklerimi geliştirerek şu işi yapabilirim, bu bana şu fonksiyonu sağlar, aileme bana şu iyiliği getirir, şu sevabı kazandırır. Bakın birbiriyle çok ilişkili bir şey. Üçünü birden yaptı aslında.
Bütüncül.
Bütüncül.
Bütüncül dünyasını ve ahiretini aynı anda böyle, evet, idare edebilmek, dengede tutabilmek, evet, denge kurabilmek. Evet,
bütüncül bir hayat felsefesi. Hem ben kim sorusunu sordu, hem nasıl hayat yaşamam gerekir sorusunu sordu. Hem de kendini tanıyarak nasıl bir fonksiyon gösterdi, doğru bir yerde konumlandırmayı başardı.
Evet. Bu anlamda sizin şu an mesela aklıma gelen genç insanın 8 sorumluluğu eğitim programı ve üzerine düşündüğünüz bu, ve çalıştığınız proje sanki bütün bu üçlü şeyi içeriyor gibi.
Evet.
Yaşamı anlamlandırmak.
Zaten bu konuştuğum şeyler oraya hazırlık. Evet. Yani benim şöyle bir tarzım var biliyorsun. Programları okuyucularımızla beraber
yazıyoruz,
konuşuyoruz. Bir nevi düşünme sürecimi, yazma, üretme sürecimi kamuya açık yapıyorum. Gerektiğinde köşe yazısından, gerektiğinde konuşarak. Çünkü bu bir etkileşim süreci. Hı hı. Etkileşim süreciyle beraber bir düşünceyi, bir şey inşa ederken, kurarken. Yani çocuk yetiştirirken kitabını da bu radyonun dinleyicileri kitap çıkmadan önce aslında içeriğin çok büyük kısmından haberdardı.
Evet.
Çünkü biz bir nevi etkileşerek konuşa. Bu benim tarzımdır. Kafamda bir sorum olduğunda arkadaşımla da o yemekte onu paylaşırım. Ondan alırım, veririm. Dinleyicimle de, ya okuyucumla da, çalışma arkadaşımla da. Böylece hani bir düşünceyi geliştirme süreci.
Evet.
Burada da zaten bu bahsettiğimiz üç şeyi o programda ele alacağız.
Evet.
Kendini geliştirme sürecinde.
Başka hocam, bu anlamda kendini tanımanın üç farklı hali deyip sınıflandırdık. Peki biraz da böyle aradan önce biraz nasılına da girelim mi?
Yöntemler araya, var. Yöntemler bunu nasıl üzerinde yapacağız? Bunu nasıl yapacağımızla ilgili yöntemler var. Benim önerdiğim 4 tane yöntem var. Bir tanesi kendi üzerine düşünmek. Önce sayayım, sonra açalım bunları. Kendi üzerine düşünmek. Yani baş başa kalıyorsun, tefekkür ediyorsun. İkinci şey bir nevi bir otobiyografimizi yazmak. Hmm. Ne demek? oturuyorsun, kağıt kalemi eline alıyorsun, klavyenin karşısına geçiyorsun veya bir şeyi açıyorsun, ses bandını, kayıt bandını. Hayatını çocukluğundan itibaren öykünü bugüne kadar getiriyorsun.
Ama ayrıntılarına gireceğiz.
Üçüncü şey, biraz modern psikolojinin bilgisini kullanmak. Bir nevi bu Gardner'in çoklu zeka yaklaşımı. Hani bende ne var? Ben nasıl bir profilde insanım? Hı hı. Kendi halimiz. Yani bazı şeyleri yaratılışımızda var. Bazı şeyleri şu ana kadarki birikimimizde. Ben nasıl bir haldeyim? Hı hı. Bir nevi psikolojinin bilgisini kullanarak. Burada çoklu zeka teorisi kullanılarak bir profilimize bakılabilir. Hı hı. Çünkü bir de karakter profilimize bakmak. Bunun yöntemlerinden bir tanesi. En pratik yöntemleri. Özellikle de kullanışlı olanı. O Martin Seligman'ın geliştirdiği karakter güçleri, özellikleri dediğimiz şey. Hani biz burada daha önce de tartıştık. Bizim geleneğimizde de bunu yapmaya çalışan kişiler vardı. Evet. Alaaddin Nasir'de vardı değil mi?
Tusi'nin
geliştirdiği bir şey vardı. Hatta kıyasladık Seligman'la ilgili. Bu türden bir şey. Yani Tusi'ninki henüz daha böyle bir yerde doldurulup sana bir profil verilecek hale getirilemediği için maalesef Seligman'ınkini kullanabiliriz. Bu da bize bir nevi böyle karakter, erdem karakter açısından özelliklerimizi göz önüne seriyor. Ben de bu açıdan nasılım?
Bunlar sizin bir anlamda hem dinleyenlerimize hem okurlarınıza verdiğiniz yöntem açısından, kendi tanıma yöntemi açısından bazı alternatifler,
evet,
yollar. Bir de tabii kaynaklarımız olacak. Onu da konuşacağız. Kaynaklarda da şunu yazınızdan aldım. Kendi üzerine düşünme. Eş, aile ve yakın arkadaşların geri bildirimleri. Bu da önemli bir mesele. Okul, iş yeri ve sosyal organizasyon ortamlarından geri bildirimler. Yani ben kimim ve kendimi ne kadar tanıyorum, tanımak istiyorum sorusuna verecek cevaplarla. Nereden ben bu kaynağı, nereden bulacağım meselesinde. Bir de psikoloji bilgisi ve psikoterapiler diye şeylerimiz var. Farklı kaynaklarımız var. Şimdi bunların derinine girmeden önce hocam, daha ayrıntılarına girmeden çok da bölünsün de istemiyorum. Aradan sonraki bölümde daha detaylarına girmek istiyorum. Ama önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Bu kendini tanıma meselesi gerçekten de birçoğumuzun aklında olan sorulardan biri. Bu ben kimim sorusu çok popüler bir soru. Aslında tarihsel de bir soru. Programın başında açtığımız gibi insanlığın varoluşundan beri sorulan sorular. Ve biz de bunu biraz olsun anlama çabası, anlarken belki bir yol, yöntem, kaynak, bir sistematik bir şey bulabilir miyiz diye herkes gibi biz de bu konu üzerine düşünüyoruz. Kısa bir araya gidelim hocam. Ondan sonra bu kendini tanıma meselesinde daha ayrıntılara biraz da girelim inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara. Aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Zihin Okulu'nda sizinle tekrar beraberiz. Aradan sonra devam ediyoruz. Kendini tanıma yolculuğunda bize rehberlik edecek bilgiler, yöntemler, kaynaklar nelerdir? Nelerden faydalanabiliriz sorusuna cevaplar arıyoruz. Aradan önce kendini tanımanın 3 farklı halinden bahsetmiştik. Ve hakikati anlamanın parçası olarak kendini tanıma, daha iyi ve mutlu bir yaşam için kendini tanıma, daha başarılı ve fonksiyonel olabilmek için kendini tanıma gibi 3 farklı halini siz kategorize etmiştiniz. Bunların üçünün birlikte ele alınması, üçünün beraber ve bütüncül olarak ele alınmasının kişiyi mutluluk açısından da, anlam açısından da, dünya ahiret dengesi açısından da inanan insanlar için kıymetli olduğundan, çok fonksiyonel olduğundan bahsetmiştiniz. Sonra hangi yöntemler kullanılabilire gelmiştik. Orada da kendi üzerine düşünmek, otobiyografimizi yazmak, çoklu zeka profilimize bakmak ve karakter profilimize bakmak olarak 4 ana yöntemden bahsetmiştiniz. Bunları biraz açalım hocam bu programın ikinci bölümünde. Ne demek kendi üzerine düşünmek?
Şimdi kendi üzerine düşünmek aslında bir tefekkür. Kendi hakkında tefekkür. Kendi iç dünyasına bakmak, kendini hakkında sorular sormak, sezgiler kullanarak iç alemini anlamaya çalışmak. Hani bu, çünkü en önemli kaynak kendimizle ilgili, en önemli kaynak hala kendimizdir. Kendimizin düşünmesidir. Bu tefekkür ihtiyacıdır. Hani Hazreti Peygamber'in Hira mağarasına çekilip tefekkür etmesi gibidir.
Ya da sufilerin halvete çekilmesi gibidir.
Burada avantajı şu, sahici bir bilgi olabilir ama dezavantajı da var. Her bir yöntemin kendine özgü zayıf tarafı da var. Özellikle bazı özelliklerimiz insanlarla etkileşim içerisinde açığa evet. çıkar ve dış gözlemci geri bildirimi gerekir. Yani bir de sınama haline çıkar. Hani bize derler ya, bir insanı gerçekten tanımak istiyorsan işte ya yolculuk yapacaksın ya ticaret yapacaksın. Yakın ilişki.
O da seni tanımış olacak.
O da seni tanımış olacak. O yüzden dış gözlemci dediğimiz bir şeye de ihtiyacımız var.
Evet, yani biraz kendimize bir vakit ayırmamız lazım şu modern dünyada.
Evet.
Yani sürekli, şimdi şunu da duyuyoruz, sürekli bir meşgul olmaya çalışma, sürekli zihni meşgul etme. Aslında bu çok da öyle istenen bir şey değil. Zaman zaman durup bir kendisiyle kendi kendine kalma. İşte yani halbette o şekilde de anlıyor. Kendi kendine kalıp üzerine düşünmeye vakit ayırmamız lazım.
Çok kıymetli bir şey söyledin Feyzullah. Modern dünya o kadar hızlı akıyor ki, o kadar hareketli ki, o kadar meşguliyet dolu ki, o kadar dikkat çeldirici ki, oturup kendimizle baş başa kalmayı vakit bulamıyoruz veya insanlar artık bunu sıkıcı olarak buluyor korkutucu olarak buluyor. Halbuki kendi üzerine tefekkür etmek, varlık üzerine tefekkür etmek, yalnız kalabilmek, sessiz kalabilmek, bütün geleneksel dinlerde, geleneğimizde en önemli özelliklerden bir tanesi. İnsan teki bunu yapmadığı zaman sürekli meşguliyetle, sürekli zevk arayışında, sürekli başka şeylerle, dış dünyayla uğraşmak zayıflamaya, fakirleşmeye, ne istediğini bilmemeye, kendini tanımamaya sebep olur.
Ve daha fazla acıya. Tabii. Aslında ızdıraba neden olabilir. Bu eğer bir dengede tutulmaz ise.
Tabii.
Evet hocam, sıradaki otobiyografimizi yazmak.
Şimdi bu otobiyografisini yazmak meselesi şöyle bir şey. Kendi üzerine, hayatın üzerine, nereden geldiğin üzerine, şimdiye kadar ne yaptın üzerine, ne karşılaştın, ne deneyim yaşadın, nerelerden geçtin, üzerine bir kendini anlama için aktif bir yol. Bu enteresan bir şey. Bunu ben mesela çok yapardım. Öğrenciliğim, işte ben Elazığlıyım. Elazığ'dan İstanbul Tıp Fakültesi'ne geldim. O zamanlar memlekete otobüsle giderdik. O uçakla değil.
Evet.
Ve 18-20 saat sürerdi. Hiç unutmuyorum. Çoğu sefer en azından birkaç saatinde koltuktayken hayatımı hatırlayabildiğim andan o güne kadar getirirdim. Nerede doğdum, nasıl bir ailenin çocuğuydum, hangi nerelerde eğitim aldım, ilk deneyimlerim neydi, kitapla nasıl tanıştım, işte kimlerle arkadaşlık yaptım, nerede beceriksiz oldum, nereyi başardım, nerede zayıftım, ya nereye gidiyor hayatım, ne kadar sevdim, ne istiyorum ben, ilk önemli insanlar neydi, neyi de eksiktim, hani çok yönlü şeyle hayatımı böyle bir getirirdim.
Sürekli güncelleme
muhasebe yapardım ve bunu her seferinde mutlaka yapardım. Bir şeyle. Kendi üzerinden geçe geçe hem bir öykünüzün gücünü oluşturuyor hem kendi tanımanızın bir yöntemi. Sanırım bunu özellikle de yazılı yapabilmek.
Evet.
Elinizde bu metin sizin kendinizi tanımanız üzerine büyük bir kaynak olabilir.
O zaman dinleyicilerimize şunu, hikayeniz ne? Diye. Şimdi Mehmet Dinç Hoca'nın kulakları çınlasın. O bu tabiri çok kullanır. Bu narratif, öküsel terapilerde ya kişiye işte nasılsın, bugün nasıl işte geçti diye sormak yerine hikaye neydi, bugünün hikayesi ne diye sormak. Onun daha fazla duygularını da kattığı, daha fazla bilgi verdiğini de söyler. O onun şeyidir, o hikayen ne? Yani hikayeniz ne? Yaşam hikayeniz ne?
Mehmet Hoca'nın kulağını çınlatmak lazım. Çınlatılmaya değer bir kulak.
Evet. Yani hikayenizi yazın aslında diyoruz. Otobiyografi, geçmişinizde, tüm kendiniz hakkında düşüncelerinizde hikayenizi yazın. Çocuklarımıza da mesela bunu, hani günlük tutmak o bakımdan aslında kıymetli bir şey. Günlük tutmak da önemli. Çocuklarımıza bunu böyle teşvik etmek, onların bir hayatlarını hep böyle bir gözlemleme, muhasebe etme şansı da verecek. Duygularını işleme şansı da verecek. Çok kıymetli bir egzersize dönüşebilir bu. Başka hoca?
Üçüncü şey, psikolojinin bilgisini kullanabiliriz. Burada çoklu zeka profilimize bakmak dediğimiz, ben seviyorum. Gardner'in çoklu zeka teorisi yaygınlaştı. Bir yerde örnekleri bulunabilir. Alfa yayınlarından Gardner'in kitabı Zihin Çerçeveleri adıyla çıkarıldı. İnternette çoklu zeka profilinize bakabileceğiniz kaynaklar var. Yazdığınız zaman size testi bir nevi veriyor ve bir şey gösteriyor. Bir nevi size bir profil çıkarıyor. Hani tam bir, hiçbir test mutlak gerçekliği evet. vermiyor ama bir şey gösteriyor.
Fikir veriyor.
Fikir veriyor. Gardner'in teorisi size, sizde ne var sorusunu. Çünkü insan kendi sınırlarını ve gücünü bilmeli. Sınırlarını da bilmeli, gücünü de
bilmeli.
Bilmeli. İmkanlarını da, kısıtlıklarını da bilmeli. Bu anlamda hani size matematiksel zekanızı, halinizi, duygulardan anlama düzeyinizi, kendinizin ve başkalarının duygularından anlama düzeyinizi, entelektüel eğilim düzeyinizi, işte uzamsal bazı şeyleri zihinde kavrama biçiminizi, bedeninizin yeteneklerini. Çünkü bu size bir şey sağlıyor. Ben buralarda nerelerin profilimi güçlendirebilirim? Nerelerin üzerinden kariyer yapabilirim? Nerelerden daha uğraşarak bir akış yaşantısı oluşturabilirim? Çünkü güçlü tarafımız üzerinden güçlenmek, ona uğraşmak, eksik olan, bariz olan şeyi de biraz güçlendirmeye çalışmak iyi fikir olabilir.
Evet. Çocuklarımız için mesela son dönemlerde ebeveynler çocuklarının bu durumlarını çok da hani ele alabiliyorlar. Daha bilinçli bir şekilde arayışları da oluyor. İşte uzmanlara ya bizim acaba çocuğumuzun yeteneği nedir, hangi alandadır? Okullarda bazı çalışmalar oluyor, gayretler oluyor ama bu yetişkinler için de önemli. Evet. Yani evet. Bir yetişkin sonuçta hayatımız devam ediyor, gelişimimiz devam ediyor. Ölene kadar da devam edecek. Bu yolculuk bitene kadar bu gelişim, değişim bitmeyecek aslında. Her yaştan insanlar için bu gerekli. Bunun için bazı şeyler var dediniz hocam. İşte Gardner'ın kitabı ve belki işte internet bloklar, testler olabilir. Bir tanesini burada görüyorum. mentalup.net gibi çoklu zeka testi diye internete yazıldığında bunlar çıkabilir. Böyle doldurulan testler sonra size anladığım kadarıyla bir geri bildirim veriyorlar.
Evet. Evet. Evet.
Zeka türüm ne diye. Çünkü çoklu zeka alanında birçok farklılıklar. Yani aslında bu da niçin gerekli olabilir? Yani nasıl öğreniyorum ben?
Evet.
Nasıl daha güçlü öğreniyorum? Evet. Belki bize
hangi taraflarım güçlü, nasıl yapabilirim, daha güçlendirebilirim, bende ne var meselesinde bir yaklaşım yapıyor. Bunu başkalarıyla karşılaştırmak için yapılan bir şey değil de kendi gelişiminizi arttırmak için yapılan bir şey aslında.
Evet. Bir başkası karakter profilimize bakmaktı. Karakter profili deyince de yine orada güçlü yanlar değil mi hocam? Zayıf yanlar ve dinleyicilerimiz bunu hatırlayacaklar. Karakter güçleri meselesi, Martin Seligman, işte evet. pozitif psikoloji, buna tanıdık gelecektir. Yani bendeki özellikler, kişilik, mizaç özellikleri, güçlü taraflar neler?
Evet.
Daha çok orada çünkü güçlü taraflarımızı ön plana çıkaran bir yöntem
24
vardı.
24 tane karakter evet, özelliği 24 açısından karakter sizin özelliği. Profilinizi çıkartıyor. Ve profilinizde hani bir nevi sizde ne var, nasıl bir haldesiniz, evet. sizi, güçlerinizi gösteriyor.
Evet. Bazen danışanlarımızla da bunu yapıyoruz. Ben kendim de yaptım. Mesela işte herkese bir en güçlü yönünüz şu diye ya bir sizin cevapladıklarınız üzerinden o testlerde birçok soru var. Yüzün üzerinde soru var. Oradaki cevap verdiğiniz cevaplara göre diyor ki sizin en güçlü özelliğiniz şu diyor. O birden 24'e kadar sıralıyor. Güzel de bir test. Bazı farkındalıklar da oluşturuyor.
Evet.
Ya onları siz çözerken işte merak duygusuyla ilgili işte şu şunları yapmaktan keyif alırım. Eğer bakıyoruz oraya ya ben bu aralar bunları galiba ihmal etmişim. Biraz yapsam mı diye farkındalık da oluşturuyor. Hoş bir egzersiz olabilir. Martin Seligman'ın geliştirdiği karakter güçleri. Yani bizim kültürümüzde de var olan, zaten onlar da bunu geliştirirken demiştiniz ya hocam, manevi dini metinlerden de faydalanmışlar. Tabii. Geniş bir kaynaktan faydalanmışlar. Geçen programlarda da bahsettiğimiz hani Tusi'nin yine çabaları olmuş, bir sistematize etmeye çalışılmış şekilde. Fakat o çabalar dediğiniz gibi orada kalmış. Ve bu birikim şu an var olan Batı'nın birikim baktığımız zaman aslında bizim şeyimizde de çok çelişik değil. Dolayısıyla faydalanabilir gibi geldi, rahatlıkla kullanılabilir bir şey gibi geldi. Siz de dersiniz bilmiyorum ama.
Yani elde olanı kullanacağız.
Kullanacağız.
Elde olanı kullanacağız.
Ve daha iyisini geliştirmeye çalışacağız.
Daha iyisini geliştirmeye çalışacağız.
Gibi. Bununla ilgili hocam eklemek istediğiniz var mı?
Yani bu şeyleri yapmak, egzersiz bunlar. Biraz egzersiz gibi. Tefekkürü bir egzersiz gibi. Otobiyografi yazmayı bir egzersiz gibi düşünmemiz lazım ve bunlar hani yapılabilir de. Bizim işte genç insanın 8 özelliğinde galiba bunları yapmaya çalışacağız.
Peki kendini tanımanın 3 farklı halini konuştuk. Sistematize etmeye çalıştık sizin sınıflandırmanızda. Ne gibi yöntemler olabilir diye baktık. Kendini üzerimize düşünmekten karakter profilimizi çıkarmaya çalışmak, bakmaya kadar.
Şimdi burada bir hani kendini tanımadaki kaynakların hep böyle bir kendi başımıza yapacağımız tarafı var.
Evet.
Bir de ya geri bildirim ya da bir metodoloji üzerinden olan geri bildirim almak lazım. Ne demek bu? Şimdi bir tanesi kendi üzerinden düşündün. Kendi imkanlarında yaptın bunu. Hala ben en önemlisinin bu olduğunu
en
düşünüyorum.
En güçlü kaynak
evet.
Bu.
İkinci şey, bize geri bildirimi kim yapabilir? İki şey yapabilir. Bir, çok yakın ilişkide olduğunuz kişiler yapabilir. Aile mesela. Eş, çocuklar. Onlar sizi en yakın, en çıplak haliyle gördüğü için olan bir şeyi görürler. Ve size bir geri bildirimde bulunuyorlarsa, tekrar tekrar insanlar aynı şeyi söylüyorlarsa, o bende gerçekten var mı diye bakmak lazım. Onlar çünkü hem güçlü tarafı hem zayıf tarafı söyler.
Evet. Hatta bunu da bir egzersize dönüştürebiliriz. Değil mi? Dönüştürebilir dinleyicilerimiz de. Bunu yapmalarını tavsiye edelim. Yani yakınlarına, arkadaşlarına, dostlarına kendilerini tanımlayacak 3 tane özellik, güçlü ve zayıf yanlarına dönük. Onlar hakkında ne düşünüyorlar? Şimdi sorabilirler güvendikleri, yakın tanıdıkları insanlara. Benimle ilgili 3 özelliği, 3 güçlü, 3 zayıf özelliğimi söyleyebilir misin?
Evet. Üçüncü şey, bu geri bildirimi daha geniş dış çevreden, okul, iş yeri, sosyal organizasyonlar diyelim bir vakıfta çalışıyorsanız, orada da sizin insanlar gücünüzü, güçsüzlüğünüzü görürler. Çok abartmamak lazım. Evet. Hani ben hep 3 rakamını kullanırım. 3 kişiye sormak. 5 kişiye sormak, 10 kişiye sormak böyle bir nevi görüş şeyine dönmek iyi bir fikir olmayabilir. Evet. 3 kişiye veya kendisine şimdiye kadar yapılan geri bildirimler üzerine de
düşünmek
düşünebilir. Çünkü eğer kendimizi tanımak, ne var fark etmek istiyorsak, bir, kendi üzerimize düşünüyoruz. İki, dış gözlemci bilgisi aldık. Yani yakın birinci akrabadan veya sosyal dış ortamda. Üçüncü şey ise bir psikoloji veya psikoterapiler üzerinden olunabilir. Yani diyelim ki psikolojinin kullandığı testler veya bizzat psikoterapi kendini tanımayla ilgili. Çünkü psikolojinin insanla ilgili önemli oranda geliştirdiği bir bilgi var.
Bilgi var. Evet.
Bu bilgiyi biraz böyle hani uygun kişisel gelişim kitapları, kendini değerlendirme metinleri, testleri kullanılarak abartılmadan doğru bir şekilde yapılabilir. Belki de dördüncü bir kaynak bizim şeyde. Hani diyelim ki tasavvuf ilminden gelen bir şey var. Kişiler diyelim ki tasavvuf ortamında aslında şeyhinden, bağlı olduğu kişilerden bir nevi bir kendini tanıma ile ilgili geri bildirim de alıyorlar. Tasavvuf tekkeleri aynı zamanda insanların hallerinin açığa çıkartılıp halleriyle ilgili gelişimlerinin de gösterildiği yerlerdir. Eğer bazı bunu kullanma imkanı varsa, meşrebi tarzı buna uygunsa, o ortam bağlı olduğu, dergah bağlı olduğu, toplumsal grup, tasavvuf ortamı, kişisi, şeyhi, bağlı olduğu kişi kimse, hocası, aslında o da bir geri bildirimde bulunabilir. Bu da kaynaklardan bir kaynak olarak görmek lazım. Çünkü oralarda da bir pratik hal bilgisi vardır.
Evet.
Hem teoriden kaynaklanan hem pratikten kaynaklanan geleneksel bir hal bu şey vardır. O da bir dış kaynak olarak kullanılabilir. Veya diyelim ki bir psikoterapi, psikoloji bilgisi. Kendini tanımak için bir hal geri bildirim meselesi olarak kullanılabilir.
Çünkü bazen insanlar her ne kadar üzerine düşünsek de, kendi üzerimize düşünsek de bazı kör noktalarımız oluyor.
Evet.
Göremediğimiz. Hatta yakınlarımızın da fark edemediği kör noktalarımız olabiliyor. Hele bir de zor bir dönemden geçiyorsak, evet, bu kendimizi tanıma ile ilgili, anlamla ilgili de bir zorluk varsa, neden olmasın, çok iyi bir yol, yöntem olabiliyor.
Çünkü bütün bunların amacı, kendini tanıma amacı baştan itibaren 3 tane amaç için yapılıyordu.
Evet.
Yoksa bunun hiçbir şekilde şöyle bir amacı yok ya. Hani ya ben kendi değerini, kıymetini bilmek gibi bir şey yok. Yani benim piyasa değerim ne kadar eder? Ben kim, falan kişiye karşı altta mıyım, üstte miyim? Böyle bir mesele değil.
Başkalarıyla kıyas için
kıyas
değil.
Kıyas için değil. Kendini anlayıp geliştirmek, daha iyi bir insan olmak, daha mutlu olmak, daha erdemli olmak, inancını derinleştirmek, bu türden bir şey için anlama, bilme meselesine ihtiyacımız var. Yoksa hani sahip olduğum şeylerin cakasını çarpmak, başkasıyla kıyaslamak, piyasa değerini ölçmek gibi bir şey için kullanılmak aptalca.
Ya da sırf olur, başarı, ekonomik başarı ya da kariyer anlamında başarı için değil. O da lazım ama biz böyle hep diyoruz, iki dünya saadeti,
tabii,
iki cihan saadeti.
Daha bütüncül anlayışlara sahip. Yoksa kariyerde diyelim ki yeteneklerine bakıp bende acayip bir piyasa analiz gücü var, bunu kullanayım da, ama bunu bütüncül bir hayat felsefesiyle kullanmadığın zaman paranın mutluluğu tek başına mutluluk getirmediğini biliyoruz. Bir yere kadar getiriyor, ondan sonra getirmiyor. Mutluluk daha büyük bir şey. O yüzden bütüncül hayat felsefelerine ihtiyacımız var. Birçok hayatın anlamı, nasıl yaşanacak ve bende ne var birleştirmiş, ahenkli bir hayat felsefesi ve bir hayat ritmi tutturmuş insan bir nevi felaha erer.
Evet. Gerçek biraz mutluluk oralarda gibi, saadet oralarda gibi diyebiliriz. Bu programda kendi üzerimize düşünmekle böyle başlayan kendini tanıma hani sürecinde dinleyicilerimize farklı kaynaklar ve yöntemler sunmaya çalıştık. Bu anlamda bununla ilgili bizim de çabalarımız devam edecek. Evet. Meslek hayatımız boyunca biraz böyle hem farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek ve küçük tavsiyeler ve küçük yöntemler sunmaya çalıştık. Elbette bundan çok daha fazlası var literatürde. Biz biraz derlemeye, toparlamaya, sistematize etmeye çalıştık. Umarım küçük de olsa bir katkımız olmuştur dinleyicilerimize. Ben bu hocam otobiyografi yazmak, hikaye yazmak şeyini çok sevdim açıkçası. Tuttum. Bunu bol bol kullanmak istiyorum. Hem kendi yaşamımda hem de belki danışanlarımız da böyle. Bu hikayeni yaz meselesi, hikayemizi yazmak, çocuklarımıza da yazdırmak. Mesela otobüsteki o hani yaşadığınız süreç aslında kişisel anlamda.
Ben hala yapıyorum. Mesela evet, zaman zaman yürüdüğüm zaman çok hızlandırılmış bir şekilde hala yeniden yapıyorum.
O hem hafızayı taze tutacak, hem farkındalığı arttıracak, hem anda kalmayı arttıracak. Kronolojimize daha, hayatımıza daha sahip çıkmayı, yaşantımıza daha sahip çıkmayı arttıracak. Çok kıymetli bir egzersiz olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, teşekkür ederiz kıymetli bilgileriniz için, çabanız için. Bugünkü programın da sonuna böylece gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu programın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki programlarda zihnimiz üzerine, insan üzerine, psikoloji ve psikiyatri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Hayırlı akşamlar efendim.